Allah ne hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Seni de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur.
Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir kardeşlerim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala kitabında ben cinleri ve insanları her sözde, her işte, her amelde yalnız ve yalnız beni razı etsinler diye, bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Allah şu az bir zaman zarfında vermiş olduğumuz bu imtihanı hayırla geçirmeyi, Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmeyi nasip etsin hepimize. Kardeşlerim, bugün sizlere aktarmak istediğim mesele iyi kadınların, takvalı kadınların, cennet kadınlarının vasıfları üzerine olacak inşallah. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Nebe suresinde takva sahipleri için kurtuluş vardır. Bahçeler, bağlar, göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar diyor. Evet, bunlar çok güzel, çok dolgundurlar diyor. Yine Vakıa suresinde Allah subhanahu ve teala, biz oradaki kadınları yeniden inşa ettik. Bakireler yaptık. Hep yaşıt sevgililer diyor. Allah kendisine rahmet etsin. İbn-i Hazreti Ali'nin şöyle dediğini nakletmiştir. İyi bir kadın bebeğini emzirir, yatağını ısıtır demiştir. Yine erkeğin en büyük süsü güzel konuşması ve kadının da en çok kadına yakışan da erkeğini razı eden demiştir. Yukarıdaki Vakıa suresindeki ayeti kerimede geçen ve sevgililer diye tercüme ettiğimiz urup kelimesi, kocalarını seven, onlara itaat eden, itaatkar bulunan kadın demektir kardeşlerim. Onun için urup kelimesi kocasına aşık kadın anlamına da gelmiştir. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala Rahman suresinde onlarda bakışlarını yalnız eşlerine diken, başka kimseye bakmayan öyle dilberler de vardır ki bunlardan önce ne bir insan ne de bir cin dokunmamıştır. Şimdi Rabbimizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz? Onlar kut ve mercan gibidirler demiştir. Demek ki kardeşlerim, cennet kadınları ten beyazlığı bakımından yakut ve mercanlar gibidirler. Cennetteki bir kadına ipekli 70 kat elbise giydirilse bile bu elbisenin altından yine de onun teninin güzelliği gözükür. Cenab-ı Allah onların yakut ve mercan olduklarını söylemekte. Yakut bir taştır kardeşlerim. Onu delip içinden bir tel geçirsen dıştan baktığında yakutun içindeki teli görebilirsin. Rabbimiz Subhanahu ve Teala yine Rahman suresinde onlarda iyi huylu güzel kadınlar vardır diyor. Yine çadırlara kapanmış, gün yüzü görmemiş huriler vardır diyor. Takvalılar, Allah'tan sakınanlar ise güvenilir bir makamdadır. Bahçelerde, çeşme başlarında ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı otururlar. Böyle oldu ayrıca onları iri gözlü hurilerle de evlendirmişizdir diyor Duhan suresinde. Yine Rum suresinde onlar müminler çiçekli ve ırmaklı bir bahçe içinde neşelendirilirler diyorlar. Evet kardeşlerim, Müslüman sürekli olarak dünyevi ve uhrevi lezzetlere dalmamalı. Aksine Rabbinin azabından korkan kimselerden olmalıdır. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala cennettekileri nasıl nitelendiriyor? Daha önce biz ailemiz içindeyken sonumuzdan korkardık dediler. Tur 26'da. Saffat'ta ise yanlarında da yalnız kendilerine göz dikmiş güzel gözlü eşler var. Saklı yumurta gibi bembeyaz eşler. Saklı yumurtadan kasıt, Allah kendisine rahmet etsin, İbn Abbas incidir demiştir. Kadın kendini, iffetini, namusunu saklamada aynı o inci gibi olmalı kardeşlerim. Birçok İslam uleması da tesettür bahsinden bahsederken, aleykümselam ve rahmetullah, kadının giyiminde, şamında kapaklarının resmine bakın, bir midye, onun içinde de kapağı açılmış parlayan bir inci resmi koymuşlardır. Belki hiçbir şey yazmasalar o kapaktaki o resim bile içindeki konuyu anlatmak için yeterlidir değil mi? Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ümmetimin hepsi cennete girecek ancak direnen, imtina eden hariç. Bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden direnen. Evet, peygambere itaat etmek Kur'an ve sünnetle amel etmektir kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala layıkıyla itaat eden, iman eden, ittiba eden sanlı kullardan eylesin bizleri. Allah Subhanahu ve Teala bizlere İslam'ı anlama kabiliyeti versin. Takva nasip. Bizleri ebedi nimetler yurdu olan cennetine koysun kardeşlerim. Çünkü orada canlarının istediği, hoşlandığı her şey oradadır diyor. Hadis-i şerifte de belirtildiği gibi orada gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, beşer kalbinden geçmeyen şeyler, nimetler vardır diyor. Allah bunları bizlere de nasip etsin. Kardeşlerim, cennetliklerin eşleri kocaları için hiç kimsenin duymadığı en güzel seslerle sözler söylerler. Söyledikleri sözlerden birisi, bizler hayırlı, seçkin ve güzeliz. Değerli bir kavmin eşleriyiz. Göz aydınlığıyla bakar ve söyledikleri sözlerden birisi de, biz ebedi yaşayacağız, ölümsüzüz, güvenilir eşleriz. Kocalarımızdan gizli bir şeyimiz yok. Burada temelli yaşayacağız, onlar hakkında bulunmayız. Bunu Taberani nakletmiştir. Güzel gözlü huriler de cennette şu sözleri söylerler kardeşlerim. Biz güzel hurileriz, değerli eşler için saklanmışız. Evet, dünyada düzgün amel eden, Allah'ı razı edenlere Allah ahirette gözün gönlün idrak edemediği o kadar güzel nimetler verecek ki Allah onlara nail olanlardan eylesin. Salihe kadının vasıfları nelerdir kardeşlerim? Saffat suresinde Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi yanında el değmemiş deve kuşu yumurtası renginde bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş ceylan gözlü huriler vardır diyor. Kardeşlerim, Saffat 48-49'daki bu ayetler ve bundan sonrakiler cennetteki hurileri tasvir ediyorlar. Aynı zamanda bu ifadelerden de salihe kadının sahip olacağı nitelikleri anlamamız da mümkün olmaktadır. Şöyle ki, kadın kocasına sevgisini ve memnuniyetini göstermek için kışlarını yan uzana çevirmeli ve haram yollara kaymamalıdır. Bakın şair diyor ki, bakış oklarına karşı seni ben korurum. Senden başkasına gidecek yeri yok mu onların? Yine çadırlarda ceylanlar vardır ki kocalarından başkasına görünmezler ifadesinde salihe hanımların da yabancı erkekler karşısında açılıp saçılmayacağını ve sadece kocalarına ait olduklarını anlıyoruz. Onlar evden haram işlemek için çıkmazlar. Kocalarından başkaları da rağbet etmezler. Evet kardeşlerim, salihe kadının vasıfları bunlar. Eşi eve geldiğinde onun için güzelce süslenen, güzel giyinen, temiz koku sürünendir. Ama günümüz öyle hale gelmiş ki kadın evde hiçbir giysisine dikkat etmez. Ne misafir gelecek veya bir gezmeye gidilecek veya düğündü, şuydu, buydu, oraya gidilecek. Sanki oradaki insanlara süslenen, püslenen vaziyete düşmüş. Halbuki salihe bir kadın yabancı erkeklere, yabancı insanlara değil, kendi eşine karşı ne yapacak? Güzel görünecek, temiz giysiler giyecek ve süslenmesi, kokulanması da sadece kendisine olacak. Yine kardeşlerim, boş sözlerden, şeytani düşünce ve vesveselerden uzak bir hayat yaşarlar. Saliha bir kadında işlerinde kıskançlık gibi kötü huylar yok. Kocalarını hoşnut eder, onları üzecek hareketlerde bulunmazlar. Bakın saliha kadınları Kur'an-ı Kerim nasıl nitelendiriyor? Çadırda içinde ceylan gözlü huriler vardır diyor. Rahman 72'de. Onlara orada tertemiz eşler vardır ve orada temelli kalırlar diyor Bakara 25'te. İyi kadınlar gönülden boyun eğerler ve Allah'ın korunmasını emrettiği kocasının bulunmadığı zamanda koruyanlardır diyor Nisa 34'te. Ey peygamber eşleri, eğer o sizi boşarsa Rabbi ona sizden daha iyi olan, kendisini Allah'a veren, inanan, boyun eğen, tevbe eden, kulluk eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir diyor Tahrim 5'te. Ayetteki ifadeleri yakalayabiliyorsunuz değil mi kardeşler? Yine bakın, doğrusu erkek ve kadın Müslümanlar, erkek ve kadın müminler, boyun eğen erkekler, kadınlar, doğru sözlü erkekler ve kadınlar, sabırlı erkekler ve kadınlar, gönülden bağlanan erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve kadınlar, oruç tutan erkekler ve kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler ve kadınlar, Allah'ı çok anan erkekler ve kadınlar, işte Allah bunların hepsine mağfiret ve büyük ecir hazırlamıştır. Kısap 35'te. Allah bu vasıftaki mümin erkeklerden ve mümin kadınlardan eylesin bizleri. Kardeşlerim, bu ayeti kerimede diğer ibadetlerden değil de bakın özellikle oruçtan bahsediliyor. Çünkü oruç şehveti ve cinsel arzuları kırıp hafifletir. Nitekim İmam İbni Kesir şehveti kırma hususunda orucun insana büyük yardım edeceğini ifade etmiş. Ayrıca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ey gençler topluluğu, evlenmez evlenin. Çünkü evlenmek gözü haramdan daha çok sakındırır. Cinselliğinizi, şehvetinizi kırar. Evlenmeye muktedir olamayan da oruç tutsun. Çünkü oruç onun için şehvet kırıcıdır buyurmuştur. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir sözünde kardeşlerim, size diyor cennet kadınlarının en hayırlısını haber vereyim mi? Evet, ver ey Allah'ın Resulü dediklerinde, çok seven ve gam olan her kadındır diyor. Kocası kızdığında ona, işte elim elimdedir, sen benden razı ve hoşnut olmadıkça uyumayacağım der diyor. İşte salihe kadının vasıfları bunlardır kardeşlerim. Allah eşlerimizi salihe olanlardan eylesin. Adamın amcasının kızıyla evleniyor. Amcasına bir mektupta kızını güzelce terbiye ettiğinden dolayı teşekkür ediyor. Ve kızın bazı güzel niteliklerini anlatıyor. Bakın ne diyor. Ey amcacığım, beni yüksek değere sahip olan kızınızla evlendirdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Kızınıza ne kadar kaba davransam yine de incinmiyor. İşten gelen bir arzuyla kendini bana hizmete adamış. Yurdumdan uzak kaldığım bu uzun seneler boyunca hayatıma kattığı yenilikler dolayısıyla gurbet yalnızlığını hiç hissetmedim. Dini görevimi yerine getirmem bana yardımcı oluyor. Evet. Kızınızı güzelce terbiye edip yetiştirdiğinizden dolayı sizi kutlarım. Tuhaf olan şu ki, onu ne kadar översem öveyim, hiç şımarmıyorum. Çocuklarına da aynı tutumla davranışları telkin ediyor ki gelecekte iyi insanlar, yöneticiler, alimler olsunlar. Hem dünya hem de ahiret işleriyle uğraşıyor. İkisini güzel bir denge içinde tutuyor. Birini ihmal edip de ağırlığını diğerinin üzerine vermiyor. Onunla evlendiğim için memnunum. O da benimle evlendiği için memnunum. Sizin de bu evliliğinizden memnun olacağınızı ümit ediyorum. Çocuklarıyla çok ilgileniyor. Sağlıklarına, yemelerine, içmelerine, giysilerine, uykularına fazlasıyla. Evet. Allah Subhanahu ve Teala her ne halde olursa olsun iyi ve hayırlı zevcelerden eylesin. Kardeşlerim, kadının birisi kalkıp ey Allah'ın Resulü, erkekler hayrı aldı götürdü diyor. Onlar cihada gidiyor, savaşıyor ve Allah yoluna şehit oluyorlar. Bize ise diyor cihat farz değil. Onlar hayırda bizi geçti dediklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizin diyor, sizin evinizde oturmanız, kocanızın eziyetlerine sabretmeniz, işte sizin şehadetiniz de budur diyor. Yani cihad eden bir Müslümanın almış olduğu ecri, bir kadın kocasının eziyetlerine sabrederek ne yapabilir, kazanabiliyor. Bu da erkeklerin kadınlara karşı davranışlarında bazı dikkatsizliklerini, kadınların da sabrederek onlara karşı hayırlı davranmaları kendilerinin cennete girmelerine sebep oluyor. Evet. Mümin kimse Allah Subhanahu ve Teala için takvadan sonra ziha bir kadından daha hayırlı bir şey elde etmiş değildir kardeşlerim. Emrettiğinde itaat eder, yüzüne baktığında içini sevinç kaplar, onun üzerine yemin ederse yemininin gereğini yapar. Ondan uzak olursa kendi nefsinde ve kocasının malında, bunu Buhari nakletmiştir. Yine kardeşlerim, Buhari'nin naklettiği bir rivayette Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, kadınların hayırları deveye binen Arap kadınlarındandır. Kureyşlilerin en iyileri ise küçüklüğünde çocuğuna en çok şefkatli olan, kocasının malını da koruyup gözetendir demiştir. Bu hadis hem Buhari'de hem de Müslim'de vardır. Ancak esbab-ı vurud sebebi yalnız Müslim'de anlaştır. Ebu Hureyre'den rivayet olunduğuna göre Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani ile evlenmek istemiş. O da, ey Allah'ın Resulü, ben yaşlandım, yol gidemiyorum, çoluk çocuğum var demiş. Bunun üzerinde Aleyhisselatü Vesselam yukarıdaki hayırlı kadınlar mealindeki hadisi irad buyurmuştur. Ümmü Hani kendi çocuklarıyla ilgilenmek istediğinden dolayı Aleyhisselatü Vesselam ile evlenmeye yanaşmamış. Aleyhisselatü Vesselam da onun bu kararını tasvip etmiş ve bu davranışından dolayı onu övmüştür. Bu da iffetini koruyup şehvetine hakim olan kadınların Aleyhisselatü Vesselam tarafından üstün tutulduğunu göstermektedir. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kadınların hangisinin daha hayırlı olduğu sorulunca, kendisine baktığın kocasına sevinç veren, bir şey istediğinde itaat edendir, kendi canında ve kocasının malında hoşlanmadığı bir iş yaparak kocasına muhalefet etmeyendir demiştir. Ancak kadın kocası tarafından denilen gayri İslami istekleri yerine getirmek zorunda değildir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz isyan edilen yerde yaratılana itaat yoktur demiştir. Bunu anladınız değil mi kardeşlerim? Haluka isyanda mahluka itaat olmaz. Bu umum bir kaydedir. Aynı Nisa 59'un sebebini olduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir seriye çıkarıyor bir tarafa, emrinize itaat edin diyerek başlarına, Allah kendisinden razı olsun, bir emir tayin ediyor. Yolda giderlerken o seriyedekiler emiri kızdırıyorlar. Emir büyük bir ateş yakılmasını emrediyor ve hepsini ateş ediyor. Oradaki kısmı Allah Resulü emretti, emrinize itaat edin diyor, girmeye yanaştıklarında. Bir kısmı biz ateşten kaçtık, İslam'a girdik, ateşe girilmez diyor. Ve ne dönerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a durumu arz ettiklerinde Allah Subhanahu ve Teala 59. ayeti indiriyor. Allah'a itaat edin, Resuluna itaat edin, emir sahiplerine de. Herhangi bir meselede ihtilafa düşerseniz Allah'a ve Resuluna havale edin. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır ayeti inmiştir. Allah Resulü Hanım Efendimiz'den haluka isyanda mahluka itaat olmaz demiştir. Evet kardeşlerim, Kasım bin Abdurrahman diyor ki Abdullah bin Mesud Kur'an okur, okumasını bitirdikten sonra bekar gençleri yanına çağırır ve şöyle demelerini isterdi: Allah'ım, bana öyle bir kadın nasip et ki kendisine baktığımda beni sevindirsin, ondan bir şey istediğimde bana itaat etsin. Yanında bulunmadığım zaman kendisini ve evimi her türlü kötülüklerden uzak tutsun. Amin ya Rabbi. Görüyorsunuz, önde gidenler sonra gelenlere nasıl tavsiyede bulunur ve nasıl onların dua etmelerini istiyor. Allah böyle insanların sayısını içimizde çoğaltsın. Kardeşlerim, kötü huylu kadınlardan bahsedecek olursak, adamın birisi kadınlardan çok çektiği için 100 kişiye danışmadan evlenmeyeceğine yemin edin. 99 kişiye danışmış, 1 kişi kalmış. İlk karşılaşacağı adamın fikrini sormak üzere evden dışarı çıkmış. Bakıyor ki sokakta boynuna kemikten bir gerdanlık takmış, yüzünü siyaha boyamış ve tut olarak kamış çubuğuna binmiş olan bir deliye rastlıyor. Ona kendisine bir soru soracağını söyleyince deli, seni ilgilendireni sor, ilgilendirmeyeni sorma demiş. Adam söze başlamış. Ben kadınlardan çok cefalar çekti adamım. 100 adama danışmadan evlenmemeye yemin ettim. Sen de kendisine danıştığım 100. adamsın. Evlenmem konusunda bana ne tavsiye edersin deyince deli görünen bu soruya şu cevabı vermiş. 3 sınıf kadın vardır. Bir senin lehine, biri aleyhine, biri de ne lehine ne de aleyhinedir. Senin lehine olan genç, zarif ve daha önce hiçbir erkekle temasta bulunmayan bakire bir kadındır. Bir iyilik görürse hamd eder, bir kötülük görür, zaten bütün erkekler böyledir der. Senin aleyhine olan senden önce evlenip de çocuğu bulunan kadındır. Bu kadın soyar, çocuğu için mal yer, ne lehine ne de aleyhine olmayan kadınlara gelince bu da senden başkasıyla evlenip ondan ayrılan kadındır. Senden bir iyilik görürse işte bu bizim hoşumuza gider der. Ama bir kötülük görürse ilk kocasına meyleder, gönlü ona koyar. Ona Allah aşkına söyle, seni bu hale sokan ve bu halka deli gibi görünmeme sebep olan nedir diye sordum. Bana seni ilgilendirmeyen şeyi sormamanı şart koşmadın mı dedi. Ben de işin iç yüzünü anlatması için çok ısrar ettim. Sonunda konuşmaya mecbur kalıp beni kadı olmaya zorladılar. Ben de kadı olmamak için kendimi deli göstermeyi uygun buldum. Böyle dedi ve çekip gitti. Şüphesiz bu bir kıssa. Buradaki durumlar bütün kadınlar için geçerli olan ve kesin ve genel şeyler değildirler. Burada durumları anlatılan kadınlar belki nadiren görülebilen kadınlardır. Yoksa nice erkekler vardır ki dullarla evlenmiş ve çok mutlu olmuşlardır. Mesela Cabir'den gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte buna şahit oldum. Hutbeden önce ezansız ve kametsiz olarak namaz kıldı. Sonra Bilal'a dayanarak ayağa kalktı. Bilal'dan sakınmamızı emretti. Bize Allah-u Teala'ya karşı itaatkar olmamız konusunda öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu. Sonra kalkıp kadınların yanına geldi. Onlara da öğüt verip bazı hatırlatmalarda bulundu. Arkasından şöyle buyurdu. Doğrusu çoğunuz cehennem odunusunuz. Bunu söyledi, sustu. Kadınların arasında oturmakta olan bir kadın kalkıp niçin ya Resulullah dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü. Çünkü siz çoğu zaman şikayette bulunur ve kocanıza nankör davranırsınız dedi. Bu güzel kadınlar üzerindeki bütün ziynetleri sadaka olarak dağıtmaya ve Bilal'in eteğine bırakmaya başladılar. Allah eşlerimizi saliha kullardan eylesin kardeşlerim. 4 şey vardır ki saliha zevce, geniş mesken, iyi komşu ve yumuşak başlı binek. Dört şey de vardır ki kardeşlerim, insanı çok huzursuz eder. Kötü komşu, kötü zevce, kötü huylu binek ve dar mesken. Allah Subhanahu ve Teala dünya saadet olan o üç şeyle bizleri şerefli kılsın. Kardeşlerim, iyi huylu kadın kocasını her zaman mutlu eder, zinde bırakır. Zeki kadın kocasının gayret ve ihtimamını harekete geçirir. Güzel kocasını esir alır. Ama yufka yürekli ve şefkatli kadın kocasını tamamen ele geçirir. Kadının birine ideal eş kimdir diye sormuşlar. Şu cevabı vermiş. İdeal kadın kocasının yapmak istemediği bir şeyi ne zaman yaptırabileceğini bilen kadındır demiştir. Ebu Hureyre anlatıyor kardeşlerim. Cibril aleyhissalatü vesselama gelerek, ey Allah'ın Resulü, işte Hatice sana geldi, beraberinde de içine katık yiyecek ve içecek bulunan bir kap var. Ona izzet ve celal sahip olan Rabbinden ve benden selam söyle. Cennet de onun için mücevherdenmiş. İçinde gürültü ve yorgunluk bulunmayan bir ev hazırlanmış olduğunu müjdele diyor Müslüm'de gelen rivayette. Bütün saliha kadınları, eşlerimizi cennette Hatice annemize komşu eylesin. Kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk hanımı olan Hatice annemiz Kureyşli kadınların en akıllısı, en güzel huylusuydu. Peygamberlik öğrendirilmeden önce de onu güvenilir ve yüksek ahlakla bilir olarak gördüğü için Arapların önde gelen zenginleri ve itibar sahipleri onunla evlenmeye talip oldukları halde o aleyhissalatü vesselam'ı tercih etmiştir. Hatice annemiz kendi vahiy indiğinde aleyhissalatü vesselam'a destek olur, İslam dininin ilerlemesi yolunda onu yüreklendirirdi. İyi kadının iyi kocaya karşı yapması gereken işi yaptı. Dilediği gibi kullanması için bütün servetini onun emrine verdi. Hatice annemizin eşsiz bir insan olduğunu gösteren davranış ve tutumlarını anlatmakla bitiremeyiz kardeşlerim. Bakın bir tanesini nakledeyim. Aleyhisselatü vesselam kendisine ilk defa vahiy indiğinde sarsıntı geçirdi. Evine döndü. Beni örtün, beni örtün dediğinde ve durumu Hatice annemize anlattığında, bakın Hatice annemiz ona ne diyor? İşaret veriyor. Andolsun ki diyor, Allah seni perişan etmez. Çünkü sen sırayı rahmi yaparsın, dost ve akrabalarını ziyaret edersin, zayıfı taşır kaldırırsın, yoksulu kazandırırsın, zamanının musibeti yardım edersin diyor. Evet kardeşlerim, demek ki bir mümin kadın da eşine her zaman ne yapacak? Hayrı tavsiye edecek, onun zihnini karıştırmayacak, onun arkasında her zaman destek olacak, ona hayrı tavsiye edecek ve onun ayakta sağlam durmasına sebep olacak. Allah eşlerimizi öyle kılsın ve Hatice annemizin ahlakıyla ahlaklandırsın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir sözünde hayırlı karadan sakınan, doğurgan, çok seven, eşit tutan ve uyum sağlayan kadınlardır. Şerli kadınlarınızsa açılıp saçılan, kibirli kibirli yürüyen kadınlardır bunlar münafıktırlar. Bunların gagası ve ayakları kırmızı olan karga misali az bir kısım cennete girerler diyor. Allah bizi hem de kendi nefislerimizi ıslah eylesin kardeşlerim. Allah aleyhissalatü vesselam da çok vefakar bir kocaydı kardeşlerim. Bakın Ayşe annemiz ihdi kadın aleyhissalatü vesselam'ı ziyarete geldi. Aleyhissalatü vesselam efendimize sordu. Sen kimsin dendiğinde Müzenni Cüsame'yim. Tamam. Sen hassanesin. Nasılsın? Halin nicedir? Bizden sonra nasıl oldunuz? Bu sorular sordu. İyiyiz. Anam babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü iyiyiz deyince kadın gitti. Ayşe annemiz dedi ki ey Allah'ın Resulü bu ihtiyar kadına neden bu kadar önem veriyorsun? Aleyhissalatü vesselam o Hatice'nin zamanında bize gelirdi. Eski tanıdıklara iyi davranmak imandandır buyurmuştur. Yine bakın Ayşe annemiz diyor ki görmediğim halde Hatice'yi kıskandığım kadar peygamberin hiçbir hanımını kıskanmadım. Onu hiç görmedim ama aleyhissalatü vesselam sık sık anardı. Öyle olurdu ki bir koyun kir onu parçalara ayırır. Sonra o parçalardan bir kısmını Hatice'nin dostlarına gönderirdi. Bir gün kendisine dünyada Hatice'den başka bir kadın yok mu sanki dediğimde olsaydı olurdu. Benim ondan oğlum oldu buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam göğe işaret ederek kardeşlerim göğün en hayırlı kadını İmran kızı Meryem, bunun en hayırlı kadını da Hatice'dir demiştir. Evet. Demek ki eşin kocaya karşı hayırlı olması kocanın da kadına karşı mutluluk ve saadet kaynağı kardeşlerim. İnsan öldükten sonra bile eşine verilmesi, onun dostlarına hayırlı davranması ne kadar mutlu, ne kadar saadetli olduğunun göstergesidir. Allah hayırla bu meseleleri anlayanlardan eylesin. Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın Hatice annemizi bu kadar beğenip takdir etmesi onun vefakarlığının ve ahlakının yüceliğini ispatlamaktadır. Bakın yaşlı olmasına rağmen Hatice annemizin asil şahsiyeti ve akıllılığını tercih ettiğini göstermektedir. Dikkat ederseniz kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 25 yaşındayken 40 yaşında bulunan Hatice annemizle evlenmiştir. Hayatı boyunca ona karşı vefalı olmuş. Yaşlı olmasına rağmen vefat edinceye kadar onun üzerine başka bir kadın evlenmemiştir. Hatta bakın Ayşe annemizin güzelliği ve dinde fakih oluşu da yaşının gençliği dahi Hatice annemizi unutturamamıştır. Kardeşlerim kadının kocası üzerinde hakları vardır. Erkeğin kadının üzerinde hakları olduğu gibi. Ama bu meseleyi hakikaten yerli yerince anlayabilmemiz için şöyle bir tarihe gidelim. Kendilerini çağdaş, akıllı, modern gören insanların kadınlara vermiş oldukları değerlere bir göz edelim. Atalım tarihte ilk olarak İslam'ın kadına gerçek hakkını verdiği bir zamanda Batı'da bir kongre düzenlenerek kadının bir ruha sahip olmadığı tartışılıyordu. Sonuçta kardeşlerim Hazreti Meryem dışında tüm kadınların cehennem azabından kurtulan bir ruhlarının bulunmadığı kararlaştırıldı ki Batılı milletler Hristiyanlığa din adamlarının görüşleri onların kadın hakkındaki nazariyelerini de etkilemiştir. Fransızlar 1586 yılında Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında düzenledikleri bir kongrede aynı zamanda kadının erkeğe hizmet etmek için yaratıldı ve bundan başka bir işe yaramadığını kabul etmişlerdir. Bakın 1805 yılına kadar İngiliz kanununda erkeğin kendi karısını satmasına müsaade eden kanunları vardı. Açın bakın eski İngiliz kanunlarını. Bunun fiyatı da 6 pene olarak belirlenmiş. Ve o günlerdeki vakalara baktığımızda o yıllarda şöyle bir olay cereyan ediyor. İtalyan bir koca karısını bir başka erkeğe taksitten satıyor. Müşteri son taksidi ödemeyince de satıcı koca satın alan erkeği öldürmüş. Düşünün, kadına Avrupa'nın çağdaş geçinen insanların, Hristiyanların vermiş olduğu değer bu. Yine kardeşlerim, ilk Hristiyan papalarının temel teorilerine göre kadın günahların, asiyet ve kötülüklerin kaynağı. Erkeği tahrik ettiği, günahlara ittiği için erkeklerin en büyük düşmanı ve onun cehenneme gitmesine sebep olacak bir yaratık görmüşlerdir. Bütün günah ve kötülüklerin kendisinden doğduğu bir kaynak. Sırf kadın olduğu için güzellik ve cemalinden utanması gerekir. Çünkü güzellik onun elinde öldürücü bir silah. Bu günahlara sebebiyet verdiğinden dolayı kefaret ödemesi gerekir. İşte batılıların almış olduğu kararlardan biri bu. Kardeşlerim, erkeklerin kadınlar üzerinde hakları bulunduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakkı bir derece daha fazladır diyor Allah Bakara 228'de. Onlarla kadınlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız bilin ki sizin hoşlanmadığınız bir Allah-u Teala çok hayır koymuş olabilir diyor Nisa 19'da. Bu ayet-i kerime erkeğin üzerindeki haklarına karşılık kadının da kocası üzerinde birçok hakları bulunduğunu göstermektedir. Erkeğin karısı üzerindeki hakları artarsa kadının da kocası üzerindeki hakları bir o kadar artar. Tabi o bir derece fazlalık müstesna. Çünkü erkek kadınlar üzerine hakimdir. Erkek karısından lezzet aldığı gibi kadın da ondan lezzet alır. Erkek karısının nafakasını temin ettiği için ondan bir derece daha üstündür kardeşlerim. Sahabelerden birisi, ey Allah'ın Resulü, karılarımızın üzerimizdeki hakları neler diyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ona yediğinden yedirmen, giydiğinden giydirmen, yüzüne vurmaman, çünkü göz ve kulak gibi duyu organları yüzde toplanmış ve yüze vurunca bu organlara zarar verir. Çirkin söz söyleme, onu terk etme, ancak gece işinde tedip amacıyla onu terk edebilirsin diyor. Demek ki kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu direktiflerinden de anlaşılıyor ki kadına saygılı olma, kötü söz söyleyerek onu küçük düşürmemek gerekiyor. Eşlerine saygılı olma, görüş ve düşüncelerini dinleme, hatalarıyla kusurlarına karşı tahammüllü olma hususunda Aleyhisselatü Vesselam'ı ideal bir örnek olarak gösterebiliriz. Erkeğin karısını küçük düşürüp hor görmesinin kötü sonuçlar doğuracağını bilmemiz gerekir. Allah Subhanahu ve Teala hem erkek hem de kadın olarak birbirine hayırlı olanlardan eylesin bizleri. Evet kardeşler, erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi kadınlar erkekler üzerinde hakları vardır. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları bir derece daha fazladır. Bazı kimseler evlenirken yanlış bir yol izleyerek sadece şehvetlerini tatmin edecek bir kadın ararlar. Böylece hem kendilerinin hem de hanımlarının hayatlarını sıkıcı ve anlamsız kılarlar. Kıskançlık krizine girerler, eziyet ederler, birçok olmadık işler yaparlar. Karısı ancak kelimenin tam anlamıyla dost olabilen koca mutluluğu elde eder. Eşler arasındaki dostluğun gerekli olduğunu vurgulayan ayet-i kerimede bunu meveddet kelimesiyle ifade etmiştir. Evet kardeşlerim, eşiyle konuşabilen, oturan, muhabbet eden, ikisindeki konuşmalar insana hayır getiren, o evlilik her zaman insana saadet getirmiştir. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni örtün, beni örtün dediğinde ve durumu Hatice annemize anlattığında Hatice annemizdeki takındığı, konuştuğu sözler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ne kadar rahatlattı değil mi? Allah bize Hatice annemizin ahlakıyla ahlaklanan ve o şekilde hareket eden zevcelerimize huy versin. Bekar olanlara da öyle ahlaklı eşler nasip etsin. Ve evlenirken de zifattan önce bir dua var biliyorsunuz. Eşinin alnına elini koyarak erkek bir dua eder. Alo. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı olsun. Sen misin? Amin. Cümlemizden. Hamdolsun kardeşim. Allah razı olsun. Sen misin? Hamdolsun. Yok elhamdülillah. Allah razı olsun. Size de iyilik, güzellik. Allah iyilik versin. Tabi. Tabi o da olur ama illa bir konuda 1000 tane 2000 tane hadisin olması gerekmiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizin diyor Fatiha'dan sonra amin demenizi Yahudiler haset eder diyor. Çünkü onların iki şey onları kızdırır. Birisi aranızda yaydığınız selam, birisi de diyor Fatiha'dan sonra amin sesiyle mescidin inlemesi diyor. Sadece bu Yahudilere çok zor gelir diyor. Ama maalesef günümüzde bırak Yahudileri, inandım diyen insanları dahi çok rahatsız ediyor. Bu cehaletten kaynaklanıyor. İnşallah hayır olur ama önce bu naslardan önce kişinin neyi tasdik edip neyi reddettiğini bilmesi gerekiyor. İş eğer sadece nakli getirip bildirmekle bitecek olsaydı bugünkü okuyan herkes bilmesi gerekirdi. Ama iş öyle değil. Önce imanın anlaşılması gerekiyor. İman anlaşılmayınca işte kitap önümüzde durup duruyor. Anlattın mı? Yok, anlatmak zor değil. İknaya gidersen cedel başlar. Bu sefer artık birbirinizi kırarsınız. Biz ikna etmek zorunda değiliz. Naklederiz. O kadar. Bu dinin sahibi ben değilim ki. Dinin sahibi öyle razı olmuş. Aminle mühürleyin. Amin sesiyle de mescid inlesin. Bitti. O kadar. Tamam. Bunun kaynağı Allah ve Resul kardeş. Oradan gelen kaynak bizi sılar. Evet. Yok, İbn-i Mace'de. Bir fark etmez, ister ehad olsun, ister mütevatir olsun bir hadis. Ama hadis sahihse bitmiştir. Fakat karşıdaki Müslüman eğer bunu getir inanacağım diyor. Yani bizim bu nasıl ona doğru getirmemiz, yani onu çizmemiz, oymamız, bir tarafını kesmemiz manasında değil. Şimdi bir tağa getirdiği bir müşkülat var. Bu taassubun getirdiği müşkülat birçok insanın nasıl anlamasına ne yapıyor? Mani oluyor. Mani olmasının sebebi. Çünkü eğer ben bulunduğum mevkiden çıkarsam, bunu inanırsam, bununla amel edersem sanki dinsiz olurum tipinde bakıyor. Ve sanki hadis kitaplarını birileri aynı bir tarla mirası gibi paylaşmışlar. İşte falan kitap Şafii'nin, filan Hanbeli'nin, ben Hanefi'nin. Yok böyle bir şey. Allah Resulü böyle bir taksime gitmemiş. Benden duyduğunuz bir emir, bir nehi duysa bunu aktarın demiş. Ama şeytan ağını güzel örmüş. Maalesef. Bugün öyle hallere gelmişiz ki Allah'ın sözünü isteyen istediği gibi anlar duruma düşmüş. Resulullah'ın sözünü ise isteyen istediği taraf. Ve o sen de doğrusun, sen de doğrusun diyor. Ama doğru birdir. İnşallah hayır olur. Amin cümlemizden. Dua et yeter inşallah. Amin. Amin. Aleyküm selam. Evet kardeşlerim. Demek ki derimiz iki iyi dost olacak ve bu dünyadaki kısa bir hayatta konuşan, anlayıp dertleşen, birbirlerine destek olan, herhangi bir müşkül olduğunda eyyamcı olmayıp işte ondaki vasıfları gündeme getirme ve ayağa dikilmesine, gözünün önüne bakabilecek nasihatlerde bulunması gereken işte salih kadının vasıfları bunlardır. Kardeşlerim, İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Sabit bin Kays'ın Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek ey Allah'ın Resulü, Sabit bin Kays'ı ahlak ve din bakımından kınamıyorum ama İslamiyet içinde küfrü de istemiyorum. Yani küfranı aşır yapmaktan, yani kocamın haklarında kusur etmekten korkuyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bahçesini ona, Sabit'e geri verir misin? Kadın evet dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Sabit'e dönerek bahçeyi kabul et ve onu bir talakla boşa buyurdu. Rufa el-Kurzi karısı Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek ben Rufa'nın yanındaydım, onun karısıydım, beni boşadı, talakımı kesti. Ondan sonra Abdurrahman bin Zübeyir benimle evlendi. Ama beraberindeki sarkık paçavra gibidir. Aleyhisselatü Vesselam Rufa'ya dönmek mi istiyorsun diye sorunca kadın evet dedi. Aleyhisselatü Vesselam hayır. Sen onun anın balcağını, o da senin balcağını tatmadıkça kocan Rufa'ya dönemezsin demiştir. Zübeyir bin Miskin Fihri bir cariye ile evlendi. Fakat o cariyeyi memnun edecek bir iktidara sahip değildi. Cariye onda kendisini memnun edecek bir iktidar olmadığını görünce çekip gitti ve bir daha ona dönmedi. Kardeşlerim, birçok mesele vardır ki kadın ve koca arasındaki bazı münasebetler ve kadının bazı şekilde hareket ederek erkeği bırakıp gitmesi, her ne kadar İslam'da caiz olarak bakılsa da bu şekildeki hareket eden kadınlara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam münafık demiştir. Dünyada kocasına sabreden, kocasını hayırla yad eden ve karşılığını Allah'tan isteyen bir kadına Allah cennette misli misli karşılığını verecektir. Düşünün, bir Eyüp Aleyhisselam'ın hanımını ele alın kardeşlerim. Eyüp Aleyhisselam'ın buradan hastalığa düştüğünü ve kavmının kendisine bakmadığını, attığını, kokusundan rahatsız olduklarını ve ta ormanın içine kadar götürüp vahşi hayvanlar yiyip bıraksın dediğinde onun yanı başında kim vardı kardeşlerim? onun eşi değil mi? İşte sadık kadın, itaatkar kadın, eşine hizmet eden kadın mükafatını Allah'tan bulur. Demek ki iki tarafında birbiri üzerinde hakları var. Bu örnekleri çok çok inşallah okuyalım ve anlamaya çalışalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dediği gibi Allah kadını Adem'in eye kemiğinden yaratmıştır. Düzeltmeye kalkarsanız kırarsınız. Bırakırsanız öyle kalır diyor. Burada eğitime önem veriyor ama eğitimde de hep yumuşaklığa, güzel söz söylemeye bizi ne yapıyor? Emrediyor. Allah kendilerinden razı olsun. Bakın Ayşe annemiz dinde fakir bir kadındı. Sorun derdi. Ben sizin anneniz mesabesindeyim. Ve bugün mahrem olan o kadar çok meselemiz var. İnanın hepsinde Ayşe annemizin ilmine muhtacız. Bir gusülde, bir abdeste, bir karı koca ilişkisinin hepsinde Ayşe annemizin ilmine muhtacız kardeşlerim. Bakın o da bir kadındı. Fakihe bir kadındı. Allah ondan razı olsun. Eşlerimizi de cennette onunla birlikte şereylesin Rabbim. Ama bugün öyle hallere gelmişiz ki bir erkek, alim statüsündeki bir erkek bir kadınlar topluluğuna hitap etse nasıl olur da bir erkek bir kadına hitap eder? Veyahut kadının sesi haramdır gibi birçok sözlere giderler. Peki Ayşe annemiz kim? Bir kadın değil mi? Muhakkak ki kadının sesinin haram olduğu yerler var. Kayda alınmıştır ama bir sokakta bir pazarcı geçtiğinde kadın koşarak gider. Onun zarlık yapar, çatır çatır. Birisi gelir, elektrikçi sucu onunla konuşur. Dolmuş otobüse biner düşür. Ama Allah indinde Allah'tan korkan bir alimle konuşmasına gelince buna herkes haram der. Kızdığında yabancı bir erkek olsun, kulaklarına varacak kadar belki de işitmeyeceği sözleri söyler. Ama gelince kadının sesi haram olur. Kardeşlerim, her şey kayda alınmıştır. Haramlanan olan de vardır. Dinin serbest bıraktığı yerler de vardır. Bir kadın yabancı bir erkeğe kalbine hastalık verici konuşma yapamaz. Ama kadının sesi haram mı? Bunu demek zordur. Fakat bir kadın da eline mikrofonu alıp şarkı, türkü söyleyemez. Erkekleri eğlendiremez. Müstehcen, şehveti azdıracak sözler söyleyemez. Bu hem kadına hem de erkeğe haram olan şeylerdir. Allah neslimizi hayırdan ayırma. Kardeşlerim, kadının kocası üzerinde hakkı olduğu gibi kocanın da karısı üzerinde vardır. Birincisi Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kitabında dediği gibi erkekler kadınlar üzerine bir derece nedir? Üstündür diyor. Yani kadının kocasına itaati söz konusu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emredecek olsaydım kadının kocasına secde etmesini emrederdim diyor. Ve hatta kocanın her tarafı ilim olsa, kadın diliyle yalasa yine de onun hakkını ne yapın ödeyemez diyor. Bu basit bir söz değil kardeşlerim. Hakikaten üzerinde çok düşünülmesi, hakikaten üzerinde düşünceleri yorması ve ahireti olan cennete talip olan kadınların bu meseleyi çok idrak etmesi gerekir. Erkek ne kadar aksi olursa olsun, kadının o aksiliğine sabretmesi ve karşılığını Allah'tan beklemesi bir şehidin şehadetliğine eşit geliyorsa, kadının da şehadete öyleyse insan neye talip, bunu bir düşünmesi gerekir. Evet. Demek ki kullardan birine secde caiz değil. Şayet secde edecek olsaydı kadın kocasını secde ederdi diyor. Kulun kula secde etmesi mümkün olmadığına göre kadının kalbini kocasına karşı övgü ve şükranla doldurması gerekir kardeşlerim. Çünkü koca evin reisidir. Evin iaşesini giderici, karşılayıcıdır. Şu halde Allah Subhanahu ve Teala onun için bir hak olarak tanımış ve Allah bundan razı olmuştur. Artık o kocanın kendisine emrettiği meşru olan her şeyde o kocaya itaat etmesi insaf gereğidir. Ortada bir sebep yokken kadının ona baş kaldırması, hiçbir günah yokken ona isyan etmesi ancak nankörlük olur kardeşlerim. Burayı bilmem izah edebildim mi? Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları bir derece fazladır diyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Evet. Kadının biri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve ey Allah'ın Resulü, ben diyor size kadınların temsilcisi olarak geldim. Allah-u Teala cihadı erkeklere farz kıldı. İsabet ederlerse, gazi olurlarsa sevap kazanıyorlar. Şehit olurlarsa Rablarının katında diri olarak rızıklanıyorlar. Biz kadınlar onlara hizmet ediyoruz. Bundan bize ne sevap var? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, karşılaştığın kadınlara de ki kadının kocasına itaat etmesi ve onun hakkını itiraf etmesi buna cihat sevabına denktir. Ama sizden bunu yapanlar pek azdır diyor. Evet. Allah bu nasihati tutan kadınların sayısını artırsın. Kardeşlerim, kocanın karısı üzerindeki haklarından biri de karısının ana, baba ve kardeşlerine ikram etmesi, güzel davranması, kocasını onlara itina göstermeye teşvik etmesi, kendisinin de vuku bulduğu takdirde hatalarına tahammül etmesi, özellikle kayınpederi, kayınvalidesiyle iyi geçinmesi. Zira ateş, ateşle değil, suyla söndürülür kardeşlerim. Bir şeye yumuşak davranma, o şeyi güzelleştirir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yumuşaklığın süslediği, sertliğin zedelemediği hiçbir şey yoktur diyor. Kadının kendi gurur ve enaniyetini yenmesi, bazı duygularını frenlemesi gerekir ki Allah-u Teala'nın hoşnutluğunu ve uhrevi mükafat kazan. Böyle yaptığı takdirde kocasının gözünde büyür ve onun sevgi ve saygısını kazanır kardeşlerim. Kocasının anne ve babasının onu büyüttüklerini, eğitip öğrettiklerini sürekli hatırında tutmalıdır. Erkek anne ve babasının olan bu borcunu hiçbir zaman unutmamalı. Kadın da bu konuda kocasına yardımcı olmalıdır. Allah Subhanahu ve Teala'nın her şeyi bildiğini unutmamalı. Başkalarına karşı nasıl davranırsa kendisinin de aynı davranışlarla karşılaşacağını hatırından çıkarmamalıdır. İyi işler yapanların ecrini Allah-u Teala zayi etmez kardeşlerim. Bu alanlara altın değerinde nasihatlardır. Bunları ihmal etme. Bakın dikkat edin, çok aile yuvasının yıkılması, nikah ahdinin bozulması ya da kocanın, ana babanın gazabına maruz kalma. Dolayısıyla şu az bir dünya hayatında insanın mutsuz olması, ahirette mutsuz olmasına da yol açıyor. Demek ki de en büyük sorumluluk kadına düşmektedir kardeşlerim. Bakın dikkat edin. Hiçbir zaman halk arasında damat kayınpeder dövüştü diye bir dillere destan söz yoktur. Hep gelin kaynanadır değil mi? Yani cümlemizde. Demek ki en büyük sorumluluk kadına düşüyor. En büyük sorumluluk kadına düşüyor. Kadının kendi gurur ve emniyetini yenmesi, bazı duygularını frenlemesi gerekiyor ki Allah-u Teala'nın hoşnutluğunu ve onun mükafatını kazansın. Evet. Allah bu nasihatı tutanlardan eylesin kardeşlerim. Hakikaten bu nasihat tutulduğunda müşkülatın %60'ı gider. Bu geçimsizlikte. İnanın gider. Kocanın karısı üzerindeki haklarından birisi de kardeşlerim, onun ümmet geleceği mesabesinde olan çocuklarını terbiye etmesidir. Bu terbiye işi kadının büyük bir itina göstermesini, geniş bir bilgi kapasitesine sahip olmasını, bilinçlenmesini gerekli kılar. Çünkü çocuğu eğiten kadındır, erkek değil. Koca koca alimleri de eğiten, doğuran, onları terbiye eden bir kadın değil mi kardeşlerim? Demek ki kadına çok görev düşüyor. Kendini eğitmeli. Kadın kendini eğitmeli. Ya da karısının yakınlarına, özellikle ana babasına saygılı olmalı. Onlara ikramda bulunma mecburiyetindedir. Çünkü kayınpederiyle kayınvalidesi ciğerinin bir parçası olan varlıklarını ona hediye etmişler. Şu halde onlara devamlı surette iyi davranması, sevgi göstermesi, önemli işlerine karısını da ortak etmesi gerekir. Erkeğin malkar davranması birçok bunalımların ortaya çıkmasına sebep olur kardeşlerim. Alo. Aleyküm selam ve rahmetullahi aleyküm. Hamdolsun hocam, siz nasılsınız? Ankara mı? Vallahi bugün biraz karışık gibi. İyi. Ben kapıyı örtük oturuyorum hocam, biraz serin. Kar mı var? Vallahi Toroslar kar mı yani? Vallahi ben kapıyı örttüm hocam. Sabah alnıma iyi vurdum. Hayırlısı inşallah hocam. İnşallah hayır olur. Baharlı kar olsa ne olacak ki hocam? Öyle. Hayırlısı inşallah. Sesim net geliyor mu kardeşler? Tabi gündüz iş yerinde ders yaparsak böyle oluyor. Mecburen bölünmüş oluyor. Sesimde bir müşkülat yok değil mi? Devam edelim mi? Bırakalım mı? Biraz daha devam edelim mi? Tamam inşallah. Evet kardeşlerim. Demek ki kocanın da yani bir damadın da eşinin anne ve baba çok nazik olması, onlara hayırlı davranması ve onları rahat ettirmesi gerekir. Nasıl ki kadınından bunları istiyorsa kadının da buna hakkı vardır. İki taraf da buna, bu haklara riayet etmesi gerekir. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala kitabında anaya babaya üf bile demeyin diyor. Allah hakkıyla anlayan samimi kullardan eylesin bizlere. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kocasına teşekkür etmeyen ve onunla yetinmeyen kadına kutlu ve yüce Allah rahmet nazarıyla bakmaz diyor kardeşlerim. Hadis-i şerifi tekrarlayın. İmam Nesih naklediyor bunu. Kocasına teşekkür etmeyen ve onunla yetinmeyen kadına Allah Subhanahu ve Teala rahmet nazar bakmaz diyor kardeşlerim. İki kişi var ki bunların kıldıkları namaz başlarının hizasını geçmez. Kabul için Allah-u Teala katına yükselmez. Bunlardan birisi kocasına isyan eden kadındır. İsyanından dönünceye kadar namazı Allah katına yükselmez diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet kardeşlerim, İmam Tirmizi'nin naklettiği bir rivayette Hüseyin bin Muhsin bana halam şöyle anlattı diyor. Aleyhisselatü Vesselam'a gittim ve bazı ihtiyaçlarımı anlattım. Kocan var mı dedi. Evet dedim. Sen onun için nasıl bir eşsin diye sordu. Yapamadığım işler dışında ona itaatte kusur etmiyorum dedim. O şöyle buyurdu. Ona karşı dikkatli ol. Çünkü o senin hem cennetin hem ateşin, cehennemindir buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadına yaptığı nasihatta dikkat et. O senin yani kocan hem cennetin hem de ateşe girmene sebeptir diyerek onu ne yapmış? Uyarmıştır. Allah bu nasihatı tutan hayırlı kullardan eylesin bizleri. Kardeşlerim, karı koca arasında birçok mesele vardır. Mesela bunlardan bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ramazan dışında kocası yanındayken onun izni olmadan bir kadının oruç tutmasını helal kılmamıştır. Kocasının evine iznini almadan başkasının girmesine müsaade etmemiştir. Kocası ikamet ettiği beldede hazır bulunmaktaysa karısı ona izin almadan nafile oruç dahi tutamaz. Evet, bakın bu da kocaya tanınan haklardan. Bu basit bir şey değil, üzerinde hassasiyetle durulması gereken meselelerden bir tanesidir. Kadının nafile ibadetler yapma hakkından daha kuvvetli bir hak olduğu açıklanmakta. Demek ki evli çiftlerin bu meselelere çok dikkat etmesi gerekiyor. Kardeşlerim, İslam dini kocanın bu haklarına karşılık olarak kadın için de kocası üzerinde bir takım haklar yüklenmiştir. Mesela Ebu Said el-Hudri'den gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam'ı bir yemek ziyareti için evime davet ettim diyor. Ashabıyla birlikte geldi. Yemek sofraya konuda topluluk içinde bir adam ben oruçluyum diyor. Aleyhisselatü Vesselam kardeşini sizi davet etti. Size girdi. Orucunu aç. Dilersen yerine bir gün oruç tut diyor. Yine Ebu Said el-Hudri'den gelen rivayette bizim de bulunduğumuz bir toplulukta kadının birisi Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek kocam Safvan bin Muattal namaz kıldığında beni dövüyor. Oruç tuttuğunda üzerine bozduruyor. Güneş doğuncaya kadar da namazını kılmıyor. Kadın bu sözleri söylerken kocası Safvan da yanında. Aleyhisselatü Vesselam ona karısının bu sözleri hakkındaki düşüncesini sorunca bakın Safvan ne diyor. Ey Allah'ın Resulü, namaz kıldığında kendisini dövdüğümü söylüyor. O iki sure okuyor. Ben onu o iki sure okumaktan men ettim. Bir sure insanlara yeter. Oruç tuttuğumda bana orucumu açtırıyor sözüne gelince, o çok sık nafile oruç tutuyor. Ben genç bir adamım. Kadınıma ihtiyacım var, sabredemiyorum. Kadın kocasından izin almadan nafile oruç tutamaz. Ey Allah'ın Resulü, bildiğin gibi biz güneş doğuncaya kadar hemen hemen hiç uyanamayız. Dolayısıyla namazımı da güneş doğduktan sonra kılıyorum. Diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ey Safvan, uyandığında namazı kıl buyurmuştur. Allah Teala hayrını versin. Sabah namazını güneş doğmadan önce kılmadığı için kocasını Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet eden bu kadın ne kadar bilinçli bir eş değil mi? Namazı bütünüyle terk eden eşlerine müsamaha gösteren, evlatlarına da namazı terk etmeyi hususunda örneklik teşkil eden karı kocalara ne dersiniz kardeşlerim? Akıllı ve bilinçli olmak gerekir. Bakın, bir kocanın sabah namazını kaçırdığını gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet ediyor. Hadi öbür meseleleri bırak. Onun için yapacağımız en güzel hareket birbirlerimizi hayırda yarıştırmadır. Yine kardeşlerim, kadın kocasının malını ondan izin almadan harcayamaz. İslam'daki emir ve kaidelerden birisi budur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kadın kocasının iznini almadan onun evinden bir şey infak edemez. Yiyecek maddesi de mi veremez ey Allah'ın Resulü dediklerinde, bu bizim en iyi malımızdır deyip hayır demiştir. Kocasının rızasını alarak bir kadın kocasının elinden sadaka verirse hem kendisi hem de kocası için bir ecir vardır. Bunlardan her biri arkadaşının ecrinden hiçbir şey eksiltmez. Koca için o malı kazanma dolayısıyla kadın için de o malı infak ettiğinden dolayı ecir vardır. Kardeşlerim, Allah hepimize merhamet etsin. Allah bizlere acısın. Birbirimize hayırlı olanlardan eylesin. Kadının haksız yere boşanma talebinde bulunmaktan din her zaman sakındırmıştır. Zorluk olmadan herhangi bir kadın kocasından boşanmayı talep ederse cennetin kokuna haram olur denmiştir dinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kocasına eziyet eden kadına onun ahiretteki güzel gözlü hurilerden olan zevcesi şöyle der: ona kocana eziyet etme, Allah-u Teala seni kahretsin. O yakında senden ayrılıp bize gelecek olan bir misafirdir der. Görüyorsunuz, Allah Subhanahu ve Teala'nın ona nasip edeceği o şey, kocasına eziyet eden o kadına lanette bulunuyor. Kardeşlerim, burada şunu söylemekte yarar görüyorum. Gerçi aralarında Aleyhisselam Efendimiz özel olarak mümin olan her bir erkeğe birkaç huri vaat edildiğini söylemiştir. Ama mümin kadınlara cennette böyle bir şey vaat edilmiş değildir. Bazı kadınlar bize ne verilecek diye sorabilir. Erkek tabiatı gereği olarak duygusunu ve kalbinin esintisini birkaç kadına dağıtabilir. Ama kadın sapık ve kural tanımaz olmadıkça bunu yapamaz. Belki bu sebeple dünya gibi cennette de kadın sadece kendi kocasına ait olmakta, başka erkekleri arzulamamaktadır. Tabi işin en doğrusunu Allah bilir. Cenab-ı Allah'ın kendisine ihsan ettiği tabiatı dolayısıyla mutluluğu böylece tamamlanmış olacak. Tabi her şeyin doğrusunu bilene Allah-u Teala bilir kardeşlerim. Allah bizleri hayırdan ayırmasın. Kadın 5 vakit namazını kılar. Ramazan ayının orucunu tutar. Irzını korur. Kocasına itaat ederse cennetin dilediği kapısından içeriye girer kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesini vereyim. Kadın diyor 5 vakit namazını düzgün kılar. Ramazan orucunu tutar. Irzını korur. Kocasına itaat ederse cennetin dilediği kapısından içeri girer diyor. Allah eşlerimizi bu müjdeye nail olanlardan eylesin. Evet. Bir kadın kocası kendisinden razı olarak ölürse o cennete girer diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kadın kocası kendisinden razı olarak ölürse o kadın cennete gider diyor. Kardeşlerim, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde de sahabelerine seslenerek dikkat edin, kadınlara hayır tavsiye edin diyor. Dikkat edin, kadınlara hayır tavsiye edin diyor. Miras taksimatında kız kardeşe erkek kardeşin yarı payı vermenin, kıza zulüm ve ona iyi davranın emrine aykırı olduğunu söyleyen ne kadar insanlardır değil mi? Halbuki İslam'ın getirmiş olduğu veda hutbesinde de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kadınlar hakkında Allah-u Teala'ya karşı gelmekten sakının. Çünkü sizler onları Allah-u Teala'nın emanetcesiyle aldınız. Ve ırzlarınızı da Allah-u Teala'nın kelimesiyle helal edindiniz. Sizin onlar üzerinizdeki haklarınız istemediğiniz bir kimseyi yatağınıza ayak bastırmamaları, eğer böyle yaparlarsa şiddete kaçmayacak derecede onları dövün. Miktarda yiyecek ve giyeceklerini temin etmek sizin üzerinize. Size öyle bir şey bırakıyorum ki ona sarıldığınız takdirde artık asla sapıklığa düşmezsiniz. Bu Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Size beni soracaklar, benim hakkımda ne diyeceksiniz? Dediler ki senin risaleti tebliğ ettiğine, görevini ifa ettiğine ve nasihat verdiğine tanıklık ederiz. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam işaret parmağını göğe kaldırarak Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol demiştir. Evet kardeşlerim, Ebu Sufyan müşrikken kendini üstün bir olarak gördüğü için kızından izin almaya gerek duymadan üzerine oturmak üzere Aleyhisselatü Vesselam'ın yatağına yöneldiğinde ne gördü? Yıllardan beri görmediği kızı babasına incelik ve yumuşaklık göstermiyor, nasıl üzerinde oturmasın diye yatağa duruyor. İhtiyar kendini pişkinliğe vurup soruyor, beni yatağıma layık görmedin yoksa yatağı bana mı? Kızı derhal şu kor gibi yakıcı cevabı veriyor kardeşlerim. O Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yatağı. Sense müşrik bir adamsın. O yatağın üzerinde oturmaya layık değilsin. Pis olan temiz olanın yatağına oturamaz diyor. Evet kardeşlerim, bu Ümmü Habibe annemizin babası Ebu Sufyan'a o müşrikken vermiş olduğu cevap. İşte iman bağı her bağın, her duygunun üstünde en yüce bir. Ümmü Habibe'nin davranışı şu hadisin kapsamına girer kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ben kendisine malından, atasından, bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça sizden biriniz kamil mümin olamaz diyor. Evet. Neydi hadis? Yatağınıza, evinize istemediğiniz kimseleri ayak bastırmamaları hadisinin bu anlama geldiği gayet açıktır. Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Kadının kocasına saygı göstermesi her ne kadar vacipse de mutlaka da sınırları vardır. Mutlaka kişinin kişilere vereceği haklar vardır. Bu hakları terk etmemek gerekir. Mümin taan eden, lanetleyen, pis iş yapan ve kötü söz söyleyen kimse değildir. Allah Subhanahu ve Teala erkekleri kadınlar üzerine hakim kıldım derken kadınların erkekleri, erkeklerin kadınları bir köle gibi kullanmaları, onları kötü söz söylemeleri özgürlüklerini alma manasına gelmez. Allah Subhanahu ve Teala bununla kadınları korumuştur. Onlara izzet, şeref, haysiyet vermiştir. Allah bunu hakkıyla anlayan samimi kullardan eylesin bizi. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kadının kaç şeyden evlenildiği sorulduğunda kadın dört şeyden evlenilir diyor. Nedir bunlar? Güzelliği, soyu, malı ve dindar olanı değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz dindar olanı seçin diyor. Siz dindar olanı yani takvalı olanı seçin. Onda her güzelliği ne yaparsınız? Olursunuz diyor. Öyle kardeşlerim. Kadın her ne kadar güzel olursa olsun eğer ahlakı kötüyse o kadın o insana dünyayı dar. Ama görünüş olarak bir kadın ne kadar çirkin olursa olsun ahlakı güzelse iyi huyluysa dünyanın en güzel kadını odur. Evet kardeşlerim. Bir de şu meseleyi hatırlatmakta yarar var. Kağıt kalemi elimize alsak karımız için aylık olarak ne kadar harcama yap ve yine hakkını yemeden bir günlük çalışmasına karşılık olarak ne kadar ücret hak ettiğini bir hesapla. Tabii ki hiç hesaplamadık değil mi? Hesaplanmaz da dürüst, künceli ve imanlı karına ücret olarak ne kadar aylık takdir edersen et, bunun gerçekten az olduğunu göreceksin. Kadının kocasının evinde yaptığı çalışmaya karşılık olarak aylık ne kadar ücret hak ettiğine bir bak. Karının senin ve çocukların için yaptıklarını yapacak olan bir kişiye ayda ne kadar para vermen gerekiyor bir düşün. Evet. Allah Subhanahu ve Teala meseleleri hakkıyla anlayan, hak hayata geçen samimi kullardan eylesin. Kadının kocası için yaptığı birçok parasız hizmetler vardır. Bunlar nedir? Sabır, tutumlu olma, onu yüzmeme, çamaşırını yıkama, elbisesini ütüleme, evine sahip olma, ona bakma, bekçilik etme, o kadar çok şey vardır ki insanın bunları çok güzel gözünün önünden geçirmesi gerekir. Zevcelerinden birine Aleyhisselatü Vesselam'ın evdeki yaşantısının nasıl olduğu sorulduğunda zevcesi şu cevabı veriyor. Ailesine işlerinde yardım eder, elbisesini yamar, önünü sağardı diyor. Evet. Doğrudur aslında. Ama olarak ele aldığımızda en azından bir düşünme babından dedim. Çoğu zaman kadın kocası için aynı zamanda bir danışmandır kardeşler.